bölümünde sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. İkinci bölümde Doçent Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
Teşekkür ederim. Bizi İstanbul'da gezdireceksiniz yine ama evet. Çok soğuk bir hava.
Fark etmez, yani gezmek niyet ettikten sonra soğuk, sıcak, yağmur, kar insana zarar etmez. İşki insanın niyeti gezmek olsun. Gezmeye niyet olmayan da en güzel havada gezemez.
İstanbul için bu hava, bu atmosfer ne anlama geliyor? Biz tabii çok fazla kar görmüyoruz ama eski İstanbul için?
Eskiden bu vakayı adiyeden eskilerin tabiriyle.
Olağan yani, şimdi gibi.
Tabii yani kış, şu anda zemheri ayındayız. Zemheri, yani vaka ocağın 13'ünde esas zemheri başlayacak ama Ocak ayı zemheri soğuğudur. Bundan önceki ay kara kış idi. Yani adlarına bakın. Zemheri ve kara kış, kışın en şiddetli iki ayıdır. Dolayısıyla bu aylarda kar, kış, fırtına, soğuk, don olması çok normaldir.
Yani Aralık ve Ocak en soğuk
aylar. Benim garipsediğim şu, özellikle bunu televizyon haberlerinde çok görüyoruz. Donduk, mahvolduk, bittik, okullar kapanmadı, hayat felce uğradı. Halbuki yani şu kış, kış değil ki. Biz çok yaşlı olmamakla beraber çocukluğumuzda ne kışlar görmüş insanlarız. Bizden öncekilerden daha da şiddetlerini işittik.
Hı hı.
Ben mesela mekteplerin tatil olduğunu hiç hatırlamam kar yağdığı zaman. Şimdi karın eseri görünse
tane tane düşerken
mektepler kapanıyor, çocuklar hemen sabahleyin radyo dinliyorlar, bugün acaba okul kapandı mı okullar diye. Bir kere bu var. Yolların günlerce, haftalarca bembeyaz karla kaplı olduğu, buz don olduğu, cam gibi buz olduğu çok normaldi. O zaman bu kadar çok araba da yoktu gerisin.
İstanbul'dan bahsediyoruz değil mi?
İstanbul tabii. Anadolu zaten bu gibi imkanların daha zor olduğu ve tabiatın daha şiddet hüküm sürdüğü bir yerdir. Büyük şehirlerde nispeten hava şehrin medeniyetine muaraza edemiyor, karşı çıkamıyor. Biz de tabii rastlamadık. Fakat Boğaz'ın donduğunu görenleri ben gördüm. Hı hı. 54 yılında en son donmuş. Boğaz üstünden geçenler olmuş. Bizim peder anlatırdı. Ben cesaret edip geçemedim ama geçenler ve resim çektirenler oldu dedi. Hakikaten ben o resimleri sonra gazetelerde gördüm.
Eğer babanız geçmiş olsaydı sizin için...
Tabii tarihe geçecekti. Evet. Sonra daha eski yıllarda nadir ama var. Boğaz'ın donduğu, Haliç'in donduğu. Onun için şunu söylemek istiyorum ki bu kar, kış çok normal şeylerdir. Yani mevsiminde her şeyin olması normaldir. Eğer bir mevsimde o mevsimin normal tezahürleri olmazsa o zaman endişelenmek lazım. Hı hı. Ki kış niye bu kadar sıcak, yaz niye bu kadar serin, baharlarda niye yağmur yok dedi mi insanlar ondan endişelenmeli. Hı hı. Böyle kardan kıştan değil. Sonra hı hı. Kar berekettir, temizliktir. Hı hı. Onun için yaz. Yani Allah fakir fukara yardım etsin, o ayrı mesele ama kar da ihtiyaç.
Tabii mevsim gereğini yapacak ki biz de daha sonra mevsim, bir sonraki mevsimden beklediklerimizi gerçekleştirebilelim.
Sonra kışın havanın bir sıcak bir soğuk olması iyidir. Hava mikropları aldatıyor. Mikroplar sıcakta bir canlanıyorlar, sonra bir soğuk yapıyor, mikropları öldürüyor. Ölmeyenler varsa tekrar o şeyde sıcakta tekrar soğuk yapıyor, onları da öldürüyor. Hı hı. Yani havanın böyle bir sıcak bir soğuk gitmesi de boşuna değildir.
Sebebi vardır.
Sebebi
yani.
Vardır.
Bir sıcak bir soğuk bizi hasta ediyor derken tam tersi.
Ama mikroplara zarar veriyor, yani mikropları temizliyor.
Ama biz eğer mevsime göre giyinirse.
Elbette. Yani eskiler daha önce de söylemiştik, tedbirli insanlardı. Sobalı evlerde soba yanan odadan dışarı çıkarken hiç üşenmez, sırtlarına bir yelek alırlardı. Dışarı çıkarken mutlaka palto giyerlerdi. Şimdi buna dikkat etmiyor insanlar. Hı hı. Hava akımlarının farklı olduğu yerlerde farklı giyinmek icap eder. Buna dikkat etmediği için hasta oluyorlar.
Hı hı. Biz tekrar Galata'ya dönelim isterseniz. Evet. Galata Köprüsü'ne. İstanbul'un silüetinde yer alan meşhur yerlerden biri.
Evet. Yani köprü İstanbul'un tarihinde de günümüzde de en meşhur yerlerinden birisi. Tek başına bir İstanbul unsurudur. Özellikle Galata Köprüsü. Hı hı. Yani eskiler köprü deyince akıllarına Galata Köprüsü gelirdi. O zaman Boğaz Köprüsü yok, Fatih Köprüsü yok. Umkapanı Köprüsü de atıl kullanılan bir köprü değil. Onun için köprüden de eskiden herkesin aklına Galata Köprüsü hı hı. gelirdi. Eski hı hı. ismiyle Hayratiye veya Mecidiye veya Valide Köprüsü.
Valide gelirdi. Köprüsü değil tabii. mi daha çok bilinir?
Çünkü Sultan Mecid zamanında yapılmış. Valide Sultan'ın arzusuyla, onun yardımı, desteği ve onun adına izafeten hı hı. yapıldığı için Bezmalem Valide Sultan'ın hı hı. İstanbul'daki pek çok hayratından birisidir. Birisi Guraba Hastanesi'dir. Birisi Dolmabahçe Camii'dir. Birisi de bu köprüdür. Başka çok da hayır hı hı. eserleri var bu Valide Sultan'ın.
Bir gün de onları konuşuruz ama biz bugün evet, şimdi, neden ihtiyaç duyuldu, neden yapıldı köprü diye
şimdi soralım. İstanbul'da ilk köprüyü öğrendiğimiz kadarıyla Fatih Sultan Mehmet yaptırmış. Askerlerin gelişi, geçişi için.
Aynı yere mi?
Aynı yere. Biraz hı hı. daha içeriye dubalarla yapılmış. Tahta üzeri döşemesi var. Böyle 4-5 metre kalınlıkta. Efendim top arabası geçebilecek mukavemette, 5 sıra asker geçebilecek mukavemette yapılmış ve daha sonra o köprünün kaldırıldığını görüyoruz. Ve uzun yıllar burada köprü yok. Ta Tanzimat devrine, Sultan Mahmut devrine kadar Haliç, yani Haliç'in karşı yakasıyla İstanbul yakasını birleştiren bir köprü yok. Nasıl münakaraya sağlanıyor? Kayıklar var. Karşıya geçmek icap eden kayıkla geçiyor.
Çok da belki hani iki taraf olmuyor arasında, evet.
Hatta Cevri Çelebi varmış, meşhur şairlerden, Lale Devri'nden sonra yaşamış. O mesela kayığa binmezmiş, korkarmış. Karşı tarafa geçeceği zaman kağıthaneyi dolaşırmış. Onu da anlatırlar öyle. Eskiden İstanbul'da vardı böyle, vapura binmeyip karşı hiç geçmeyen insanlar. Ben bunları tanıdım. Hiç ömründe karşıya geçmemiş. Eskiden İstanbullular askere gitmedikleri için askerlik sebebiyle de çıkmamış.
İstanbullular askere gitmez.
Gitmezlerdi eskiden. İstanbullular muaf. İstanbul nevşahsına nasıl bir şehirdir. Valisi yoktur mesela İstanbul'un. Meclisi yoktur. Yerel seçimler yapılmaz burada. Efendim, diğer yerlerde yapılırdı. Yani Osmanlılar zamanında diğer Anadolu'da, diğer vilayetlerin hepsinde normal, çok demokratik seçimler yapılırdı. Ve vilayet meclisleri seçilirdi. Vilayet meclisleri vilayetin idaresinde çok önemli rolü vardı. İçinde gayrimüslimler, hele Diyarbakır vilayet meclisi neredeyse ruhani liderler toplantısı gibi. Süryani var, Nasturi var, Keldani var, Yezidi var, Ortodoks Hristiyan var. Her türlü mezhep, tabii Müslümanlar da var.
Temsilcisi var.
O haklar yaşıyor orada, çünkü onların temsilcileri. Sonra bu meclis içinden milletvekillerini seçiyor. Meclisi mebusan mebuslarını seçiyor. Fakat İstanbul'da böyle bir meclis yok. Yani demokratik geleneği biraz İstanbul uzak.
Evet.
Ama İstanbul halkı da nüfusu sabit tutuluyor. İstanbul halkı askerlik yapmıyor. Ve sadece devlet memurluğu gibi görevlerde bulunuyor. Tabii bu Balkan Harbi'nden sonra değişmiş bu usul. Onun için ben ömründe doğup büyüdüğü semtten, belki yakın semtlere geçen, hiç ömründe karşı yakaya geçmeyen insanları tanıdım. Hiç geçmemiş hayatında. Anadolu'da böyle insanlar gördüm. Bulunduğu yerden hiç çıkmamış.
Enteresan tabii, işte merak etmemişler demek ki.
O bir tabii mizaçla alakalı. Bazı insanlar tanıdım, ömrü hep seyahatlerde geçmiş. Memleketinde bulunduğu zaman sayılı. Hep çeşitli sebeplerle gezmiş. Harp sebebiyle, ticaret sebebiyle veya yerleşmek sebebiyle. Bakın öyle insanlar da gördüm ki bulunduğu şehrin, kasabanın birkaç mahallesine ancak gitmiş. Hiç çıkmamış. Askerlik de eskiden bedelliydi. Askerlik vardı. Bedel verip vilayetinde askerlik yapmış. Mesela benim eniştemin babası vardı. Yaşası şimdi 100 yaşında. Ömründe bulunduğu kasabadan çıkmamıştı. Hep tüccardı. Bir iki mahallesine gitmişti. Askerliğini bedelli olarak vilayette yapmış. Bir de ömrünün sonlarında prostat ameliyatı olmak için vilayete çıktı. Hayatında iki kere kasabasından dışarı çıkmıştı.
İki
yani.
Defa.
Evet, 90 yıllık ömründe iki kere bulunduğu kasabadan, o da sefer müddeti bile değil. 50 kilometre öteye.
Yani insan merak eder de.
Evet, etmemiş. Yani demek ki hayatı çok dolu dolu geçirdi veya hayata bakış açısı biraz dardı.
Alışkanlıklarla ilgili herhalde. Gittiğinde
eski insanlar, seyahate çıkmak istemezlerdi. Sefer azaptan bir parçadır. Gittiği yerde alıştığı hayatı bulamazsa, mesela gece süt içmeye alışıksa, gittiği yerde de onu içemeyecekse, o kişi için o bir azap olurdu eskiler için. Alıştığı şeyi bulamamak. Onun için eskiler gitmemeyi tercih ederlerdi.
Bir bardak süt için.
Tabii mecbur kalmadıkça sefere çıkmamayı ihtiyar edinenler vardı. Prensiplerime ben vazgeçemem.
Eskilerin meşhur cümlesi. Prensiplerime aykırı.
Aykırı. Mesela başkalarının tuvaletine giremeyen insanlar tanıdım ben. Hiç geri. Onun için başkasının evine gidemiyor tabii.
Evet.
Yani o kadar prensipli. Yine dönelim köprüye. Böyle olduğu için köprüye ihtiyaç duyulmamış. Bu bir. İkincisi, neden ihtiyaç duyulmamış? Karşıda bir şey yok ki. Yani Haliç'in karşı tarafı Beyoğlu yok. Biz daha önce programlarda anlatmıştık. Beyoğlu'nun Beyoğlu oluşu çok yakın zamanlardadır. Tanzimat sonrasındadır. Beyoğlu diye bir yer yok. Galata var. Assurların içinde. Bugünkü Galata'nın olduğu yaşa Karaköy, Galata. Onun dışında birkaç Haliç kasabası var. Kasımpaşa, Hasköy, birkaç tane o da. Dolayısıyla buradan oraya köprü yapmanın bir manası yok. Yapılsa kim geçecek? Kayıklar çalışıyor. Kayıkla gidenler, gelenler olsa kayıkla gidiyorlar. Hasköylü bir adam niye İstanbul'a gelsin? Hasköy Yahudilerin oturduğu bir yerdi. Niye geçsin? O kayığa biniyor. Vaka Yahudiler bir ara Ayvansaray ile Hasköy arasında bir tahta köprü yapmışlardı. Yahudi köprüsü derlerdi.
Çünkü her iki tarafta da Yahudiler.
Ayvansaray Balat Yahudidir. Hasköy de Yahudidir. Dolayısıyla gidiş gelişi temin etmek için köprü yapmışlardı tahtadan. 10 gün sonra yandı köprü. Yani tarihimizde bir Yahudi köprüsü var, 10 günlük. Çok.
Bir sabotaj mı yoksa?
Hayır, tahta köprü. Yani umumi bir köprü, tahta ve de izbe bir yerde. Yani o kadar izme bir... Kapanı köprüsünü bile yaptıkları zaman herkes ayıplamış. Buraya köprü yapılır mı? Bir adamı kesseniz, doğrasanız da, haliç atsanız günlerce kimsenin haberi olmaz demişler. Gelen geçen çok az. Şimdiki gibi düşünmemek lazım.
Evet.
Muhtemelen sabotaj değil. Sabotaj da olabilir. Zabıta vakalarına, şeyine geçmemiş kayıtlarına. Fakat kaza da olabilir. Yanmış. Onu saymıyoruz. Şimdi zamanla Sultan Mahmut devrine geldik. Herkes kayıkla işliyor. Boğaz köyleri zaten gelişmemiş. Oralara kayıklar çalışıyor. Gidecek adam kayığa biniyor. Yeşilköy, Bakırköy tarafına gene kayıklar ve yandan çarklı vapurlar var. Onlar da sonra tabii. Adalar tarafı, Anadolu yakası, Kadıköy'de öyle vapurları var. Sonra o vapurlar Boğaz'da da çalışmaya başladı. Yavaş yavaş artık Galata yakası şenlenmeye başladı. Ticaretin gelişmesiyle Avrupa'dan ecnebiler gelip İstanbul'a yerleştiler. Nereye yerleştiler? Kendilerine en yakın olan, yani kültür olarak Galata'ya. İşte o zaman Beyoğlu, Nişantaşı, Teşvikiye, oralar gelişti. Mahalleler kurulmaya başlandı.
Orada Türkler, daha doğrusu Müslümanlar
hiç
yok.
Hiç yoktu. Galata'nın Perşembe Pazarı tarafında az Türk yaşardı. O da Arap asıllı Müslümanlar. Onun dışında Galata'da Türk namına bir iki sokaktan bahsediliyor. Yani %70 gayrimüslim, %80 gayrimüslim. O da zamanla Türkler arttı. İlk zamanlar hiç yoktu. Yani Galata'da yaşayan hiç Türk yoktu. Tanzimat'tan sonra bile gayrimüslim nüfusu fazlaydı.
Şimdiki mantıkla bakıldığında hani orayı sanki onların devleti ya da şehriymiş gibi boş bırakmak çok mantıklı gelmiyor insana, ama o zamanın
o zamanki telakki,
evet. O ne
istersen. Dininiküm veli edin. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Ben size karışmıyorum. İstediğiniz gibi yaşayın. Bize benzemeyin. Ben de size karışmıyorum. İstediğim gibi yaşarım. Ben de sana benzemem. Herkes dini ve milli unsurlarıyla ayrı yaşama geleneği var.
Yani şimdiki gibi gözleyelim ne yapıyor.
Hayır.
Bir çekinelim, korkalım diye.
Bizde böyle değil. Avusturya'da da böyle. Rusya'da da böyle. İngiltere'de de böyle. Azınlıklar farklı yaşamalarıyla meşhur. O zamanın geleneği, imparatorluk geleneği denir buna. İmparatorluk halklardan oluşur. Her halkın bir kimliği vardır. Halk o kimliğiyle o imparatorluğun unsurudur. Rum kimliğiyle, Yahudi kimliği, Müslüman Türk kimliğiyle. Ve bununla iftihar eder. Dolayısıyla orada ayırıcı özellikler önemlidir. Ne kadar ayırıcı, benzememek. Şimdi globalleşiyoruz. Şimdi de bunlar ön plana çıktı. Globalleşmenin içinde erimeyelim diye ayırıcı unsurlarımız ortaya çıksın. Ki onda da şimdi kala folklor kaldı. Folklor ön planda.
Evet.
Şimdi burada da öyle olduğu için Galata yakasında Türk yok. Gelip geçmeye ihtiyaç yok, köprüye de ihtiyaç yok. Ancak Sultan II. Mahmut zamanında artık buraya ticaret gelişiyor, gayrimüslimler yerleşiyorlar, Müslüman tüccardan oraya yerleşenler oluyor. İstanbul'un sur içi dardır, gelişmeye elverişli değildir. İster istemez İstanbul bir yer doğurması lazım. Üsküdar uzaktır, Eyüp sapadır, İstanbul'un doğuracağı çocuk Galata yakasıdır. Ve İstanbul Galata'yı doğurmuştur. Yani İstanbul'da yaşayan Türkler yavaş yavaş karşı tarafa geçerek yerler almışlardır. Bahçe içinde evler yaptırmışlardır.
Bunun örneklerini anlatırsınız. Özellikle de gidenlerin bazıları biraz da ayıplanmış, ilk gidenler.
Tabii ilk gidenler geleneklerden, İstanbul'dan kopmakla suçlandı. Fakat onlar da zaruretle gidiyoruz dediler. Fakat zaruretin yanında biraz da oradaki hayata özleyen, oradaki hayata gıpta edenler de var. Yani herkes elini kolunu sallayarak Galata yakasına geçmedi. Biraz frenk meşrep görülenler, yani onlarla yaşayabilecek olanlar, o zamanki tabirle mezhebi geniş olanlar oraya göçebildiler. Yoksa çok zordur alışmadığı bir ortama. Diyorum ki insanlar bir yerden bir yere gidemiyor. O kadar geleneklerine, prensiplerine bağlı. Kolay bir şey değil. Komşularından ayrılamıyor insanlar. O kadar alışmış ki evinde bir tadilat yapmayı bile istemiyor. Alıştığım değişir diye. Eski telakki bu. Burada da öyle. Biraz böyle ileri görüşlü, kolay intibak edenler buraya göçtüler. Hükümet de bunu teşvik etti. İşte Teşvikiye semti, adı da oradan geliyor. Padişah buraya göçülmesini istedi. Daha önce Kasımpaşa'yı da öyle. Bayrampaşa, Piyalepaşa, Kasımpaşa. Hep Padişah Kanuni Sultan Süleyman oralar şenlensin diye bir paşa dedi, sen Kasımpaşa'da oturacaksın. Sen Bayrampaşa'da, sen Piyalepaşa'da. Neden? Oralar şenlensin.
Etrafında Paşa. Değil mi? Yeni
paşa oraya konak kuruluyor. Yapınca paşanın kapı halkı oraya yerleşiyor. Esnaf geliyor. Sanatkarlar geliyor derken orası bir mahalle oluyor. Cami yapıyor paşa oraya. Çeşme yapıyor. Mahalleyi o ihya ediyor. Adını da oraya veriyorlar. Davutpaşa, Bayrampaşa. Hep o paşaların kurduğu semtlerdir. Burayı halk teşvik etti. Şimdi teşvik edip de orada insanlar yaşamaya başlayınca ister istemez bu tarafla bağlantı lazım oldu. Sultan II. Mahmud, çok ileri görüşlü bir padişah, Umkapanı ile Azap Kapısı arasına bugünkü Umkapanı Köprüsü'nün olduğu yere bir köprü yaptırdı. Ahşap metal karışımı bir köprü dubalar üzerine. Güzel bir köprü oldu bu. Fakat dediğim gibi çok az kişi gelip geçiyor. Uyanıklar demişler ki efendim Avrupa'da bunun emsallerinden ücretle geçiliyor. Aman aman sakın demiş. Köprü yaptırdık, bundan da milletten para mı alacağız? Çok ayıp demiş. Köprüden para falan alınmayacak, bu bizim hayratımız olsun. Köprünün adı Hayratiye Köprüsü olarak kalmış. Mahmudiye Köprüsü de denir. Unkapanı Köprüsü de denirdi. Bu köprü uzun müddet böyle faaliyet gördükten sonra yandı, harap oldu. Eski Galata Köprüsü oraya çekildi. O da harap oldu. Bugünkü yeni Galata Köprüsü yapıldı. Şimdi demir bir köprü olarak orada faaliyet göstermektedir.
Konuşacağız ayrıntılarını. Orada çekilen fotoğrafları, altını, üstünü hepsini paylaşacağız. Küçük bir ara verelim. Reklamlar diyelim. Sonra birlikteyiz. Doçent Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Galata Kulesi dedik. Unkapanı'nı nasıl yapıldığını konuştuk. Şimdi Valide Köprüsü'ne
geçelim. Şimdi Valide Köprüsü'ne geçelim. Esas bizim konumuz oydu zaten. Esas İstanbul'u temsil eden de odur. Unkapanı Köprüsü hiçbir zaman o kadar meşhur olmamış. Şimdi o köprü biraz orada sapa kalınca. Ha bir de Sultan Mahmud'u bunu yaptırmaya sevk eden sebep şuydu. Padişahlar Topkapı Sarayı'nda otururlardı. Topkapı Sarayı'nı terk etmek istedi Sultan II. Mahmud. Sebebi şu. Topkapı Sarayı mimari olarak son derece plansız, yaşanması zor bir yer.
Dağınık.
Dağınıktır. İkincisi tamire muhtaç fakat tamir edilme imkanı yok. Üçüncüsü rutubetli. Dördüncüsü de çok acı hatıraların yaşandığı bir yer. Özellikle Sultan II. Mahmud için. Biliyorsunuz darbeciler sarayı bastılar. Sultan II. Mahmud o zaman 16-17 yaşlarında bir delikanlıydı. Sultan Mahmud'un odasına girdiler. Sultan 3. Selim'i şehit ettikten sonra ihtilalciler Sultan Mahmud'un odasına girdiler öldürmek için. Yanında bir Cevri Kalfa isimli bir cariyesiyle oturmuştu. Ortada da mangal vardı. Cevri Kalfa içeri giden eli palalı askerleri görünce o mangal suratına serpmişti. O toz duman içinde Sultan Mahmud fırının bacasından kaçtı. Ve damdan dama atlayarak canını kurtardı. Yani hayatını zor kurtardı Sultan Mahmud. Onun için orası onun için acı bir hatıradır. O Cevri Kalfa'ya da çok İhsanlarda bulundular. Şimdi Türk Edebiyatı Vakfı olan yer onun yaptırdığı bir ilkokuldur. Uzun yıllar yaşamıştır Cevri Kalfa. Onun için oradan ayrılmak istedi. Verem hastasıydı aynı zamanda. Ve yavaş yavaş Boğaz köylerine, bugünkü Dolmabahçe'nin ve çırağının olduğu yerlere, Sarıyer'e gidip gelmeye başladı. Vefat ettikten sonra oğlu Sultan Mecid o da verem hastasıydı. O artık tamamen Topkapı Sarayı'nı terk etti. Yıldız, Dolmabahçe ve çırağında oturmaya başladı. Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırdı. Dolayısıyla artık eski İstanbul'la yeni İstanbul'u bağlayan bir köprüye ihtiyaç duyuldu. Artık Galata Yakası eski Galata Yakası'ydı. Çok şenlenmiş. Artık Müslüman nüfusun da yaşadığı bir yer. Onun üzerine karar veriliyor. Bugünkü Galata Köprüsü'nün olduğu yere bir köprü yapılacak. Ve anlaşılıyor, araştırılıyor. İşte yabancı şirketlerle anlaşılıyor ve buraya köprü yaptırılıyor. 1856-55 o yıllarda yaptırılıyor. Ve tabii ücret konuyor bu sefer.
Yani daha önceki bonkörlük yok.
Çünkü masraf çok yani demirden yapıldı bu köprü. Artık petek parmaklıkta böyle demirden çok masraf edildi şeyiyle dubasıyla falan. Kolay bir şeydir. Onun hiç değilse telafi edileceği şekilde bir 5 para. Yani bir kuruşun 40 para bir kuruş olduğuna göre 8'de biri kadar bir ücret konuldu. Yayalara, arabalara biraz fazla, işte arabanın büyüklüğü biraz fazla, yük taşıyan hayvanlara göre biraz fazla. Köprü açılabiliyor. Gece köprü açılıyor. Romörkör yardımıyla vapurlar işliyor, kayıklar işliyor Haliç'e. Gecenin bellisine tekrar kapatılıyor. Böyle bir düzeneği de var bu köprünün. Onun için masraflı. Uzun müddet böyle devam ediyor bu köprü. Hatta üzerinden padişahlar geçiyor. Meşhur o zaman Türkiye'yi ziyarete gelen krallar, kraliçeler. Bu köprünün öyle bir hatırası da var. Daha sonra artık eskiyor, harap oluyor. Teknoloji de değişiyor. Ve Sultan Hamit zamanında 1906'lı yıllarda yeni bir köprü ihalesi yapılıyor. Artık tamamı demirden, daha modern, daha geniş. bir köprü ihalesi yapılıyor. Altlı üstlü böyle. Daha pratik açılması, kapanması. Ve köprü 1910 yılında bitiyor. Araya meşrutiyet falan girdi, uzuyor. Ve yeni yapılan köprü o zamandan 1910'da yapıldı, 92'de yandı. 92'ye kadar, 80 sene kadar bu köprü iki tamirat ve üç tamiratla faaliyette kaldı. Ondan sonra köprü yandı. Tamir edilemedi. Yeni bir köprü yapıldı. O yerine o köprü Balat'a, Yahudi köprüsünün olduğu yere biraz daha berisine taşındı. Fakat yeni yapılan köprü hiçbir zaman o köprünün verdiği randımanı vermediği gibi o köprü gibi de sevimli değildi.
Evet.
Galata Köprüsü'nü ben çok sevimli bulurdum. Yani o çirkin gri veya böyle yeşil renkli trabzanlarına rağmen o petek şeklinde oluşuyor. Tahta ağırlığı var. Altı demir ama üstü tahtaydı. Benim hoşuma giderdi. Hafif ampiri hali. Çok hoşuma giderdi. Kendi bir tarihi temsil ediyordu o. Kimler gelmiş geçmiş üzerinden diye ben çok düşünürüm onun üzerinden gelip geçtikçe.
Geçtikçe değil mi? Zamanın ne kadar küçük olduğunu
evet,
gösteriyor.
Evet. Ve onun gidişi sanki ben bir insanın bir çocuğunu kaybedişi gibi de üzüldüm Galata Köprüsü'nün oradan nakledilişine.
Ve edilemedi de zaten.
Edilemedi, bir şey de yaramadı. Orada kullanılamadı falan. Ama yenisi de onun şeyini vermedi. Bozuk evet. Zaten açılması kalktı. Devamlı kapanıyor ediyor. Yani yeni yaptıklar eskili kadar iyi olmuyor. Buna bu köprüye Valide Sultan Köprüsü dendi. Sultan Mecid'in annesinden dolayı, Bezmalem Valide Sultan'dan dolayı. Fakat Mecidiye Köprüsü dendiği de oldu. Valide Köprüsü dendiği de oldu. Galata Köprüsü dendiği de oldu. Cumhuriyet'ten önce daha ziyade oraya Valide Köprüsü denirdi. Cumhuriyet'ten sonra ise orası daha ziyade Galata Köprüsü olarak ünlendi. Girişinde gene ücret var fakat ücret zamlandı. Şimdi önceleri orası Bahriye Nezaretine aitti, Denizcilik Bakanlığı'na. Sonra belediyeye nakledildi. Belediyeye nakledilirken bir 5 para zam yapıldı. 10 para oldu. Yani 1 kuruşun 4'te 1 oldu. Ondan sonra İstanbul depremi, yangını, sel, Balkan felaketi derken, 1. Dünya Savaşı derken işte orada mağdur olanlara yardım adı altında 20 paraya çıktı ücret. Ve daha sonra yeni köprü yapıldıktan sonra ise 40 paraya kadar çıktı. 40 para 1 kuruştur. Yani köprü geçiş ücreti 1 kuruş.
Peki bu paralar oradan geleni geçeni sayı olarak azaltır, değiştirir
Hayır,
mi?
Hayır, hiç etmiyor. Mecburi çünkü insanların gelip geçmesi. İlk zamanlar insanlar bir müddet gelip geçmediler. Fakat sonra zam hiç yapılmamış gibi gelip geçmeye devam ettiler diye eski Ahmet Rasim'in hatıralarında var. Anlatıyor. Mecbur insanlar. Bir düzen kurmuş, iş yeri karşıda. Evi bu tarafta. Kolay değil insanların ev taşıması oraya. Her köprüden gelip geçiyor parayı.
Şimdi ödüyor. Köprü parası gibi.
Gibi. Mecbursunuz. Yani şimdi işi İstanbul yakasında olup da Anadolu yakasında oturan pek çok insan var. Pek çok insan var. Boğaz Köprüsü ücreti çok ucuz değil. Yine de bir kuruş nere? O nere? Onu verip geçiyorlar. Bir kuruş cüz'i bir paraydı. Yani çok büyük bir meblağ değildi. Tramvay 10 kuruştu.
10 katı yani.
Ha, bir tramvaya biniş. Şimdi belediye otobüsü ne kadarsa işte ondan da biri kadar bir para. 1 milyonsa 100 bin lira kadar bir para. Buradan at arabaları da geçerdi. Yük arabaları da geçerdi. Hayvanlar da geçerdi. İnsanlar da geçerdi. Gece açılır römörkör yardımıyla. Sonra yapılan köprüye artık anlatıyorum. Şöyle yarım ay şeklinde açılır. Gece 4'te sabah 4'te açılır 6'ya kadar. Burası açık kalırdı. O iki saat içinde gemiler gelir geçerdi. Onun dışında altı hafif açıktı. Küçük çatanalar, mavnalar bazı şöyle bacasını yatırarak gelip geçebilirdi. Ama onun dışında büyük gemilerin mutlaka sabaha beklemesi
lazımdı. Oradan geçen gemiler nereye giderdi?
Haliç'e gidiyor. Haliç'te işi var. Tershaneye gidecek. Tershane yani yük indiriyor yani. Oralara. Eskiden orası çok faaliyette. Sebzali var Eminönü'nde. Yani Haliç o zamanlar çok canlı. Ve vapurlar köprüden kalkıyor. Eskiden hatta köprüye gittim. Köprü demek orası işte. Bütün vapurlar köprüden kalkar. Köprünün sol tarafında...
Yani şimdi
Haliç
Karaköy
köprüleri,
tarafında mı?
Yok. Şimdi Eminönü tarafını düşün. Eminönü
evet,
tarafından
iş
kalkıyor.
İş tarafında yani.
İş tarafında Haliç vapurları kalkıyor. Küçük Haliç vapurları, Haliç tekneleri kalkıyor. Bu tarafında yani Marmara Denizi tarafında da Boğaz ve Kadıköy vapurları kalkıyor.
Şimdiki şey gibi vapurların kalktığı yer gibi.
İskele gibi ama daha bu tarafta köprüye yakın. Şimdi bütün vapurlar oradan kalkıyor. Onun için orası çok yoğun. Tabii o şeylerin gürültü, duman, onun için köprüden geçmek cesaret ister. Açık renk giymez dermiş köprüden geçecek olanlar. Açık renk giyenler de bir daha açık renk giymemeye tövbe edermiş. Hatta eskiler derlerdi ki o şirket hayriye kaptanları Knop'la anlaşmışlar. Knop diye bir kuru temizleyici vardı Karaköy'de. Knop'tan para alırlarmış. Devamlı böyle yerli yersiz duman ifrazatında bulunuyorlar.
O duman değil mi?
O duman bütün köprüyü rengini değiştiriyor. Mesela köprü gümüşü bir griye boyanıyor. Az bir zaman sonra koyu füme oluyor. Köprü çok güzel bir yeşile boyanıyor. Deniz yeşili gibi bir yeşile. Petrol yeşili gibi bir yeşile. Abi bakıyorsunuz birkaç gün sonra neftileşmiş o renk. O dumandan oluyor. Gelip geçenler de bundan nasibini alıyorlardı. Ve en büyük sıkıntı o zaman köprüden gelip geçenlerin vapurun isiyle perişan olmalarıydı. Bu insanların en çok sıkıntı.
Tabii aşağı yukarı köprü geçişi bacayla yakın seviyeye,
yakın seviyeye geliyor. Bir de o zaman tabii çok yakın birbirine. Köprü açıldığı zaman hatırıma geldi. Ücretsiz vapur işletirlerdi karşıya gece. Tamiratta da böyle olur. Arada bir tamir edilirdi. Fakat tamirat şöyle yapılırdı. Ben tabii size de çok rastlamışsınızdır. Sağ tarafı tamir edilir. Sonra sol tarafı tamir edilir. Dolayısıyla nakliyat devam eder. Peki. Biraz trafik sıkışmakla beraber. Fakat eskiden araba nerede? Günde bir iki tane otomobiliye geliyor. Ya geçmiyor. Tramvay geçiyor oradan. Yani atla tramvay var. Sonra elektrikli tramvay buradan geçiyor. Yani tramvay hattı da var şeyin üstünde. Galata Köprüsü'nün.
Fotoğraflarında
var. Tabii çok görüyoruz. Ben hatırlıyorum Süleymaniye'de bizim bir akrabamız vardı. Onların evlerinde sabah erken kalkar vapurun köprünün açılmasını biz heyecanla beklerdik. Yani orada kaldığımız zaman en büyük sevgimiz sabah erkenden kalkıp yani bu erken saat 4. Kalkıp.
Yani açılması derken.
Vapurun köprü açılacak. Hı. Heyecanla beklerdik. Eğer buna yetişemezsek 6'ya kadar oturup bu sefer kapanması ne olsun.
O hareketi.
O bizim için çok büyük bir eğlenceydi.
Bu tabii İstanbul'daki hayatın belki bir parça da farklılığından kaynaklanıyor. Şimdi çocuklara bu bir eğlence gibi gelmiyor.
Gelmez tabii. Şimdiki çocuklar için hiçbir şey. Yani bu filmleri seyreden, bilgisayar oyunlarını oynayan çocuklar için hiçbir şey ilginç gelmiyor. Yani çok güzel bir tarihi esere götürüyorsunuz. Bak diyorsunuz ne kadar güzel yapılmış değil mi? Pokemonlar bunun 10 mislini yapar diyor. Bir savaştan bahsediyorsunuz. Pokemonlar onları yener diyor. Çocukların hayal dünyasında artık böyle şeyler ilgi çekmiyor.
Maalesef. Şimdiki çocuklara hakikaten bir şey beğendirmekte zorlanıyoruz. Kıyafet beğendirmek de aynı şey.
Aynen öyle, doğru.
Şu Galata Kulesi ile ilgili yazılmışlar var mı? Kitaplar, şiirler, hikayeler, konu olmuş mu böyle şeylere?
Şimdi yakın zamanda yapıldığı için ben köprüyle alakalı şiire rastlamadım. Ancak o zamanki anekdotlarda, hatıratlarda mutlaka Galata Köprüsü'nden bir vesileyle bahsediliyor. Yani demek insanların hayatında o kadar mühim bir yer tutuyor ki Galata Köprüsü her İstanbul'a dair kim ne yazmışsa, Ahmet Rasim'den tutun Selmet Muhtar'a kadar mutlaka hatıralarında Galata Köprüsü'nden bahsediliyor. Açılma aklıma geldi. Daha önce de bahsettik belki de. İşte bu açılmayla alakalı kazalar var. İki tane kaza hatırıma geldi. Bir tanesi Masarpaşa, İstanbul Belediye Başkanı'ydı. Şehremini Masarpaşa. Masarpaşa'nın oğluyla damadı. Bir gün Karaköy'e çıkmışlar. O zaman daha önce söylemiştik. Karşı tarafa geçmek ayıptı bir erkek için. Kadının için zaten söz konusu değil. Çünkü umumi Beyoğlu ve eğlence merkezinin olduğu yer İstanbul'da. Fazla Müslüman yaşamadığı bir yer.
Orada görülmüş olmak da
bir ayıptı bir erkek. Evet. Yani temiz bir aile çocuğu için gidilecek bir yer değildi. Bu Masarpaşa'nın oğluyla damadı. Orada içmişler, sarhoş olmuşlar. İddiatçılar bunlar. Biraz böyle rahat hayatları. Gece geç vakit dönüyorlar at arabasıyla. Köprü açılmış gece yarısı. Arabacı da sarhoş. Görevliler aman durun ne yapıyorsunuz demeye kalkmadan araba
denize
uçuyor. Haliç'in soğuk sularını, hatta bir müddet fenerin yandığını, kırmızı fenerin karanlık sularda yandığını söyleyenler. Üçü de ölüyor tabii, kurtulamıyor. Bir de Bahriye vekaletinden emekli Fahri Bey varmış. O da namlu sarhoşlardan. O da bir gece bir şey olmaz bana deyip buradan aşağıya düşmüş. Fakat Bahriyeli olduğu için biraz demek soğuk suyu yiyince ayılmış, kurtulmuş ve bir daha içkiye tövbe etmiş. Yani onun için tabii hayırlı olmuş.
Evet, bir sebep olmuş.
Düşmek, köprüden düşmek bir sebep olmuş. Ha, ücretlerle alakalı orayı atladık. Şimdi bu ücretlerin toplanması da bir alayiş eskiden. Bu iki tarafta hususi para toplama memurları var. Bunların üzerlerinde bir önlük gömlek var yere kadar. Hı hı. Hiç cebi yok. Cepsiz. Yani
parayı kendine almasın.
Boyunlarında bir kumbara asılı. Gelenin geçenden parayı alıyorlar. Ve de bunlar umumiyetle çok iri yarı kaba saba adamlar. Yani öyle kimse onlara dil döküp de kurtulmasın diye çok ciddiye alınmış köprü ücreti. Böyle bozukluğum yok falan demeye kimse el vermiyor. Çünkü yan tarafta para bozdurma kulübeleri var.
Yani şimdi parayı da bozmuyor alan kişi.
Hayır, dokunmaz. Orada para bozdurma kulübeleri var. Şimdi nasıl bilet satışlar var otobüsler için. Köprünün iki tarafında para bozdurma gişeleri var. Parayı veriyor, parayı bozduruyor. Bir zamanlar jeton sarı jeton ihdas etmişler. Fakat sonra ondan vazgeçmişler. Yine paraya dönmüşler. Çünkü zam yapılıyor memle oluyor. Eskiden de para tutmasın kimse diye. Bir kuruşu mutlaka alıyorlar. Fakat muzip kimseler numara çekip buradan bedava geçtikleri anlatılıyor. Yine böyle çok güzel hanımefendiler geçtiği zaman böyle, hatta birisi anlatmıştı. Bir avuç leblebi vermiş şeye, biletçiye. Biletçi tamam demiş, hanımların güzel hanımları geçirmiş diye anlatırlardı bu güzel sonraki zamanlarda.
Güzel hanımların verdiği hatta, her leblebi bir kuruştur.
Hatta leblebiyi yerken gördüm derdi anlatan, böyle ağzı oynamaya başladı biletçinin, uzaktan gördüm leblebi verdiğini. Bu istisna tabii. Parayı vermeyeni geçirmiyorlar. Bozul olmayan da parayı bozduruyor.
Yerden yüksekliği ne kadar? Aşağı yukarı. Eski köprü.
Köprünün mü? Hı hı. Şimdi Haliç'in derinliği 40 metredir. 40 metrede çamur vardır aşağıda, yaklaşık 80 metre. Eski köprünün denize uzaklığı bir 7-8 metre vardı. Şimdiki zannediyorum daha fazla ondan. Evet. Eni de yaklaşık 15-16 metrelik şeyler olduğuna göre kaldırımlar 2 tane 30-50-60 metreyi buluyordu geniş. Eski köprü. Onun için kapatıldığı zaman rahatça gelip geçiriyordu. Evet. Yani intihar etmeye müsait bir köprü değildi yani. Hiç de tarihte...
Yok burada, değil mi? Onu sormaya hazırlanıyordum.
Hiç de eskiden tabii intihar eden bu kadar çok değildi.
Elbette ama...
Fakat intihar... Ben onu vaktiyle araştırmıştım. Bu Boğaz Köprüsü'ndeki intiharlar atınca acaba Galata Köprüsü'ne böyle bir teşebbüs olmuş mu diye. Olmamış. Daha enteresan şeyler var ama buradan atlayan olmamış. Köprü ücretinin kaldırılmasını da anlatalım. 30 senesine gelince 930'a. Köprü ücretinin kaldırılması gündeme geliyor, konuşuluyor, ediliyor. Bu bir kuruştur bu para. Kaldıralım diyorlar. Karar alınıyor, kaldırılıyor. 1930 senesinin zannediyorum 31 Mayıs, yani Mayıs'ı Haziran'a bağlayan gece kaldırılacak. Artık 1 Haziran'dan itibaren gece 12'den itibaren ücret yok. Hatta anlatıyorlar o zamanın yaşayanlar. Herkes birikiyor bu tarafta, iki tarafta da bedava geçecekler. Hani bir merasim yapacaklar. Geceyi bekliyor. Saat 12'ye 5 var. Çarşı kapıda bir Nuri Efendi varmış esnaftan. Karşıya geçecek. Gelmiş köprüye, demişler ki efendi 5 dakika sonra
bedava
geçeceksin. Böyle gidin işinize be demiş. Bir kuruşunu vermiş. Vakur adımlarla sallanır sallanır. Kimse yok köprünün üstünde.
Ne güzel, bu da bir keyif.
Tek başına geçmiş. Ondan sonra saat 12 olunca artık millet 1-2-3 sabaha kadar o demek ne kadar millet acısını çıkartmışlar. O bozuk para şeyini yıkmışlar. Halk nerede linç eder gibi ortadan kaldırmışlar ve şey tarihe karışmış, geçiş ücreti. Zanneder herkes. Hemen bunun arkasından tramvay ücretlerine bir kuruş zam yapılarak bu telafi edilmiş. Şimdi bilet ücretinin arkasını okudum da eski bir bilet ücretini baktım. İşte bu bilet ücreti 10 kuruştur diyor. 50 kuruş yetim çocuklar için. Bir kuruş bilmem nereye. Bir kuruş köprü ücreti. Ama şimdi garabete bakın. İstanbul'un içinde tramvaya bindiniz. Eminönü'nden bindiniz. Laleli'de indiniz. Bir kuruş köprü ücreti ödüyorsunuz.
Daha kötü.
Köprüden gelen geçmeyen o ücreti ödedi. Millet de sevindi. Çok şükür köprü ücreti kalktı. Bu Boğaz Köprüsü'nün ücretleri kalksın diyenleri de ben onu söyledim. Siz buna razı olun. Bu kalkarsa...
Cep yani telefonlarına bir köprü vergisi.
Köprü vergisi ilave edilir. Geçen geçmeyen herkes bu parayı öder. Onun için siz iyisi mi? Buna razı olun. Bu paraya daha beteri gelir dedim yani. Bunu bildiğiniz için.
Tecrübelerimiz de var.
Tecrübeyle sabittir.
Efendim çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
İnşallah haftaya yine görüşmek üzere.